Ayrım 15, Örümcek Ağındaki Kız, David Lagercrantz, sayfa 174. Lisbeth en sonunda uyumayı başarmıştı. Sabah 7.30'da uyandı. Öyle formunun zirvesinde değildi. Başı ağrıyor, midesi bulanıyordu ama kendini daha iyi hissediyordu. Aceleyi de giyindi. Mikrodalga fırına bir iki parça kıymalı börek atıp büyük bir bardak kolayla kahvaltı yaptı. Antrenman elbiselerini siyah bir çantaya doldurup dışarı çıktı. Fırtına hafiflemişti. Her tarafta rüzgarın taşıdığı çöp ve gazeteler vardı. Moze Bakke meydanından Göttingen'da indi. Cadde boyunca yürürken kendi kendine söyleniyordu. Dışarıdan bakan biri çok efkeli olduğunu düşünürdü. En azından iki kişi korkuyla kenara çekildi. Ama Lisbeth öfkeli değildi. Sadece hedefine kilitlenmişti. Aslında antrenman yapmak için en küçük bir istek yoktu içinde. Yalnızca kendi kendine koyduğu kurala bağlı kalmak ve bedenindeki zehri atmak istiyordu. Sola, Hornsgatan'a döndü. Biraz ilerledikten sonra sağa dönüp Zero Box Kulübü'nün merdivenlerinden aşağı indi. Kulüp lokali her zamankinden daha perişandı. Aslında bir parça boyansa, biraz süslense fena bir yer sayılmazdı. Sanki 70'li yıllardan bu yana hiçbir şeye dokunulmamıştı. İç düzeni ve afişler o yıllardan kalmaydı. Duvarlarda hala Muhammed Ali ile Foreman'ın resimleri vardı. Kinshasa'da yapılan o efsanevi maçtan sonra her şey donup kalmıştı. Lokalin sorumlusu Obinze bu maçı yerinde izlemişti. Maçtan sonra dışarı fırlamış, bardaktan boşanırcasına yağan muson yağmurunun altında ''Ali Bomaye'' diye bağırarak nefesi kesilene kadar koşmuştu. Bu koşu onun yalnızca en mutlu anısı değil, kendi deyimiyle masumiyet günlerinin sonuydu da. Obinze'nin ailesi o tarihi maçtan kısa bir süre sonra Mobutu teröründen kaçmak zorunda kalmış ve hiçbir şey bir daha eskisi gibi olmamıştı. Yani Obinze'nin ne en güzel dediği o ana takılmasında ne de o anı Stockholm'un güneyindeki Tanrı'nın unuttuğu bu boks salonuna taşıyıp yaşatmaya çalışmasında bir tuhaflık vardı. Hala o efsanevi maçı konuşurdu. Aslına bakılırsa her konuda ve hiç durmadan konuşurdu. Dev gibi kel kafalı ve insandan uzak olsun dedirtecek kadar gevezeydi. Boks salonundaki diğer insanlar gibi o da Lisbeth'i sever ve biraz da kaçık olduğunu düşünürdü. Salona düzenli olarak gelen Lisbeth herkesten çok daha ağır antrenman yapar, boks toplarına, torbalarına, antrenman boksörlerine deli gibi saldırırdı. Obinze'nin daha önce hiç görmediği masalsı, delice bir enerji vardı bu kızda. Hatta bir seferinde henüz onu çok iyi tanımadığı günlerde boks turnuvalarına katılmasını bile önermişti. Cevap yerine öfkeli bir solumayla karşılaşmış ve bir daha bu konuya dönmemişti. Niçin bu kadar ağır antrenman yaptığını anlayamıyordu. İşin doğrusu anlaması da gerekmiyordu. İnsan hiçbir neden olmadan da ağır antrenman yapabilirdi. İçip yerlerde sürünmekten çok daha iyiydi. Aslında her şeyden daha iyiydi. Belki birkaç yıl önce bir akşam söylediği gibiydi. Başı tekrar belaya girecek olursa hazırlıksız yakalanmak istemiyordu. Daha önce başının belaya girdiğini biliyordu Obinze. Google'a girmiş, hakkında yazılan her bir sözcüğü okumuş ve niçin formda kalmaya çalıştığını çok iyi anlamıştı. Hiç kimse anne babası Mobutu'nun adamları tarafından öldürülen Obinze'den daha iyi anlayamazdı Lisbeth'i. Onun anlayamadığı şey bazen antrenmanları bütünüyle boşlamasıydı. Böylesi günlerde bırak antrenmanı, sanki hiç hareket etmiyor, inatla abur cubur yiyordu. Bir uçtan diğerine böylesi ani savrulmalar Obinze'nin anlayabileceği bir şey değildi. Lisbeth o her zamanki abartılı siyah giysileri ve piercingleriyle spor salonuna adımını attığında iki haftadır ilk defa görüyordu onu Obinze.
''Merhaba güzelim, nerelerdeydin?''
''Felaket yasa dışı şeyler yaptım.''
''Hiç şaşmam, motosikletli bir çeteyi falan mı patakladın?''
Lisbeth bu tür komiklikleri duymazdan gelirdi. Suratını asıp soyunma odasına yöneldi. Lisbeth'i delirteceğinden emin olduğu bir şeyi yaptı Obinze. Karşısına dikilip gözlerinin içine baktı.
''Gözlerin kan çanağı.''
''Akşamdan kalmayayım. Çekil yolumdan.''
''Öyleyse seni burada istemiyorum. Bunu biliyorsun.''
''Skip the crap. Dipnot. Saçmalamayı kes. Pestilimi çıkart o zaman.'' diye hırladı Lisbeth. Soyunma odasına girdi ve fazla beklemeden çıktı. Fazlasıyla bol bir şort ile göğsünde siyah kuru kafa resmi olan beyaz bir atlet giymişti. O binse gerçekten de onun pestilini çıkartmaya karar vermişti. Hiç nefes aldırmadı. Onu öyle bir yordu ki 3 defa çöp kutusuna kustu Lisbeth. Aşağılayabileceği kadar da aşağıladı Obinze. Nazik karşılıklar da aldı tabii. Lisbeth tekrar soyunma odasına girdi, üzerini değiştirdi ve hoşça kal bile demeden çekip gitti. Obinze bu gibi durumlarda hep bir boşluk duygusuna kapılırdı. Belki bir parça aşıktı Lisbeth'e, en azından hayrandı. Onun gibi boks yapan başka bir kız daha var mıydı? Merdivenlerden çıkıp giden Lisbeth'in arkasından ayakları kaybolana kadar baktı. Hans Galtan'a çıktığında başı dönen Lisbeth düşmemek için bir duvara tutunup bir süre soluklandı. Biraz toparlandığında Fiskar Galtan'daki evine döndü. Büyük bir bardak kola ile yarım litre meyve suyu içtikten sonra kendini yatağa atıp 10-15 dakika tavana baktı. Tekillik, olay ufku, Schrödinger denklemi, Add the Net ve daha birçok şey üzerine düşündü. Dünya tekrar o bildik renklerine döndüğünde ayağa kalkıp bilgisayarın başına oturdu. Ne kadar istemese de karşı koyamadığı bir güç bilgisayara çekiyordu onu. Çocukluğundan beri böyleydi. Ama şimdi o kadar büyük işler yapmayacaktı. Yalnızca Mikael Blomqvist'in bilgisayarını hackledi ve donup kaldı. Önce inanmak istemedi. Daha yeni Balder üzerine şakalaşmışlardı. Şimdi Balder'in öldürüldüğünü yazıyordu Mikael. Kafasına iki kurşun sıkmışlardı. Alçaklar diye söylenerek internetten gazete haberlerine baktı. Henüz bir şey yoktu, yani ayrıntılı bir haber yoktu. Ama İsveçli akademisyen Saltsjöbaden'daki evinde vurularak öldürüldü haberinin kimi kastettiği açıktı. Belli ki polis şimdilik susuyordu. Basının av köpekleri de olayın büyüklüğünü henüz kavrayamamışlardı. Gece bir sürü şey olmuştu. Fırtına ülkenin değişik yerlerinde elektrik kesintisi, tren trafiğinde sinir bozucu gecikmeler ve bir de Lisbeth'in anlamaya bile çalışmadığı bir ünlü haberi. Cinayet gece 3 civarında işlenmişti. Polis komşu evlerin kapılarını çalarak olayı aydınlatabilecek bilgi toplamaya çalışıyordu. Şimdilik polisin işaret ettiği biri yoktu ama anlaşıldığı kadarıyla maktulün bahçesinde kimliği belirsiz şüpheli şahıslar görülmüştü. Polis bu şahıslarla ilgili çevreden bilgi edinmeye çalışıyordu. Komiser Jan Bublanski günün ilerleyen saatlerinde bir basın toplantısı düzenleyecekti. Lisbeth hüzünle gülümsedi. Bublanski ya da namı diğer Bubla'yla işbirliği yaptığı olmuştu. Eğer ekibin arasına birkaç aptal yerleştirmezlerse soruşturmayı beceriyle yürütürdü. Mikael Blomqvist'in mesajına tekrar döndü, yardım istiyordu. Tereddüt etmeden okey diye cevapladı. Yalnızca o istiyor diye değil, bu olay kişisel olarak ilgilendiriyordu onu. Yas tutmuyordu en azından bilindik şekilde. Öfkeliydi. Saatli bomba gibi patlamaya hazır bir öfke vardı içinde. Bublanski'ye az da olsa saygı duyardı ama polis teşkilatına asla güvenemezdi. Adaleti kendi ellerine almaya alışıktı Lisbeth. Franz Balder'in niçin katledildiğini araştırmak için çok nedeni vardı. Balder'le ilgili araştırma yapıp durumuyla ilgilenmesi bir tesadüf değildi. Balder'in düşmanları büyük bir ihtimalle kendisinin de düşmanlarıydı. Bütün bunlar babasının bir şekilde yaşamaya devam etmesiyle ilgiliydi. Alexander Zalachenko, namı diğer Zala, yalnızca annesini öldürmemiş, Lisbeth'in çocukluğunu da mahvetmişti. Eroin, silah ve kadın ticareti yapan bir suç örgütünün elebaşıydı. Lisbeth'e göre böylesi bir kötülük yok olmaz, başka formlarda varlığını sürdürürdü. Bir yıl kadar önce Bavyera Alplerinde kaldığı otelde sabaha karşı uyanmış ve babasından kalan kötülük mirasının nasıl bir forma büründüğünü araştırmaya başlamıştı. Suç ortaklarından çoğu iyice alçalıp sıradan haydutlara, iğrenç pezevenklere, küçük gangster bozuntularına dönüşmüşlerdi. Hiçbiri babasının çapında değildi. Zalachenko öldükten sonra organizasyonun zayıflayıp çöktüğünü düşünmüştü Lisbeth. Ama yine de araştırmalarına devam etmiş, en sonunda hiç beklemediği bir yönde bir iz bulmuştu. Zala'nın genç çömezlerinden Siegfried Gruber'in geride bıraktığı izleri takip ederek beklemediği bir yere çıkmıştı. Zala'nın internet işlerinden iyi anlayan az sayıdaki adamından biriydi Gruber. Diğerlerinden farklı olarak üniversite mezunuydu. Bilgisayar mühendisi ve şirket ekonomisi diploması vardı. Bu sayede özel bir takım çevrelere girebilmişti. İleri teknoloji şirketlerine karşı işlenen nitelikli suçlarla ilgili davalarda adı geçiyordu. Teknoloji hırsızlığı, şantaj, hacker saldırıları. Normalde böylesi bir olaya aldırmazdı Lisbeth. Büyük holdinglerin planlarının çalınması umurunda bile değildi. Ama Gruber'in işe bulaşması bir yana babasının eski faaliyetleriyle ilgili bir şeyler sezmişti. Cheltenham'daki Government Communications Headquarters, GCHQ'ya gelen gizlilik damgası vurulmuş bir raporda Gruber'in de dahil olduğu çeteye ilişkin bir takım ürkütücü şeylere rastlamıştı. Artık olayın peşini bırakamazdı. Grupla ilgili kapsamlı bir araştırma yapmış, en sonunda pek kalifiye olmayan yarı açık bir hacker sayfasında Franz Balder'in AI tekniğini çalıp Rus-Amerikan oyun şirketi True Games'e sattıklarına dair bir rivayete rastlamıştı. İşte bu nedenle profesörün Kraliyet Teknik Yüksekokulu'nda verdiği seminere gitmiş, kara delikteki tekillik üzerine ağız dalaşına girmişti. İkinci kısım. Belleğin labirentleri. 21-23 Kasım. Eidetik ya da fotoğrafik bellek üzerine bir araştırma. Araştırmalar eidetik belleği olanların daha asabi ve gergin olduklarını gösteriyor. Eidetik belleği olanların hepsi değilse de çoğu otistik. Fotoğrafik bellekle sinestezi arasında da ilişki var. İki ya da daha fazla duyunun birbirlerine karışması durumu. Örneğin rakamlar renk gibi algılandığında her sayı dizini düşüncede bir tabloya dönüşür. 12. Bölüm 21 Kasım. Jan Bublanski haham Goldman ile konuşabileceği günü iple çekmişti. Son günlerde Tanrı'nın varlığına dair içini kemiren bazı şüphelere kapılmıştı. Ateist olacağı yoktu ama Tanrı kavramı gittikçe daha problematik bir hal almaya başlamıştı kafasında. Bu konuyu ve son zamanlarda içine düştüğü anlamsızlık duygusunu konuşmak istiyordu. Belki işten ayrılma hayallerini de konuşurdu. Cinayet soruşturmalarında başarılı bir polis olduğunu biliyordu. Başarı yüzdesi muhteşemdi. Bazen daha bir şevkle sarılırdı işine. Ama bu işi sürdürmek istediğinden o kadar emin değildi artık. Belki henüz vakit varken başka bir alanda geliştirmeliydi kendini. Aslında hayali eğitim vermekte, gençlere güven aşılayan bir eğitim. Belki çok sık derin bir kendine güven sorunu yaşadığından böyle düşünüyordu. Ama hangi konuda eğitim alacağını bilemiyordu. Hayatın torbasından kendisine çıkan şeyin dışında hiçbir beceri edinmemişti. Torbadan da çıka çıka vahşice işlenen cinayetler ve insanlığın ürkütücü sapkınlıklarıyla uğraşmak çıkmıştı. Bu tür konularda ders vermeyi kesinlikle istemiyordu. Sabahtı, saat 8:10 geçiyordu. Banyo aynasının karşısına geçmiş eski kipasını prova ediyordu. Artık iyice yıpranmış, bir zamanlar fazla modern bulunan cırtlak mavi rengi solmuştu. Hayatının sembolik bir ifadesi gibi görüyordu bu kipayı. Görüntüsünden hiç memnun değildi. Yağlı, yıpranmış, dazlağın tekiydi işte. Singer'in The Magician of Lublin romanını aldı eline. Coşkuyla bağlandığı bu romanı bağırsaklarının bozulduğu zamanlarda okumak için uzun yıllardır klozete yakın bir yerde tutardı hep. Şimdi yalnızca birkaç satır okumuşken telefonu çaldı. Başsavcı Richard Ekström'ün adını görünce keyfi kaçtı. Ekström'le yapacağı telefon konuşması yalnızca ona bir iş verileceği değil, politik ve medyanın diline düşecek bir iş verileceği anlamına gelirdi. Yoksa Ekström işe el atmazdı.
''Merhaba Richard, sesini duymak ne hoş.'' diye yalan söyledi Bublanski ama maalesef çok meşgulüm.
''Ne? Yok yok, öyle bir şey değil Jan. Bunu kesin kaçırmak istemezsin. Bugün izinli olduğunu duydum.''
''Öyle, şimdi tam...''
''Sinagoga gidiyorum.'' demek istemedi. Yahudiliği teşkilatta iyi karşılanmazdı.
''Doktora gidecektim.'' diye tamamladı.
''Hasta mısın?''
''Hemen hemen.''
''Hemen hemen de ne demek?''
''Yani öyle gibiyim.''
''Demek ki ciddi değil.'' Öyle hemen hemen hepimiz hastayız değil mi? Bu çok önemli bir şey Jan. Bizzat Sanayi Bakanı Lisa Green aradı. Soruşturmayı senin yürütmen konusunda fikir birliğine vardık.
Lisa Green'in benim varlığımdan bile haberi yoktur.
Belki isim zikredilmedi. Ayrıca bakan polisin işine zaten karışamaz. Ama hepimiz bu işin ehline verilmesi konusunda hemfikir olduk.
Artık bu yağlamalar bana işlemiyor Richard. Olay ne diye sordu ve sorar sormaz da pişman oldu Burblanski. Çünkü sormak yarı evet demekti. Richard'ın sesinden bunu küçük bir zafer gibi karşıladığını anladı.
Profesör Franz Balder bu gece Salzüba adındaki evinde öldürüldü.
Kim bu adam?
Uluslararası düzeyde en tanınmış araştırmacımız, AI tekniğinde dünya çapında öncü bir isim.
Ne tekniği?
Yapay sinir ağları teknolojisi, dijital kuantum prosesleri gibi şeyler üzerine çalışıyordu.
Hala bir şey anlamıyorum.
Yani düşünen bilgisayarlar yapmak istiyordu, insan beynine benzeyen bilgisayarlar.
İnsan beynine benzeyen bilgisayar. Haham Goldman buna ne derdi acaba?
Sanırım daha önce endüstri casuslarının saldırısına maruz kalmış diye devam etti Richard Ekström. Sanayi Bakanlığı'nın ilgilenme nedeni bu. İsveç araştırma geliştirme tekniğinin korunmasına ne kadar önem verdiklerinin altını çizdi Lisa Green.
Öyledir.
Anladığım kadarıyla tehdit de ediliyormuş. Polis koruması verilmiş Baldır'a.
Buna rağmen mi öldürülmüş?
Hani dünyanın en iyi korumaları denilemez. Fling ile Blom'u görevlendirmişler.
Kazanovalar.
Evet, o fırtınalı dağınık gecenin içine atmışlar adamları. Haklarını yememek için kolay bir durum olmadığını söyleyebilirim. Ortalık epeyce karışıkmış. Balder'in evinin önünde biti veren bir sarhoşla uğraşırlarken biri eve girip Balder'i kafasından vurmuş. Anlayacağım bir anlık güvenlik zaafından faydalanmış katil.
Sıkı bir işe benziyor.
Evet, çok profesyonel bir iş. Üstelik alarm sistemi de hacklenmiş.
Yani organize.
Öyle düşünüyoruz. Ayrıca...
Evet.
Bir kısım hassas ayrıntılar da var.
Basının hoşlanacağı türden ayrıntılar mı?
Aynen öyle diye devam etti Ekström. Hani şu sarhoş var ya, Lasse Westman'mış.
Şu artist Westman mı?
Evet, çok sıkıntılı bir durum.
Gazete başlıkları açısından mı?
O da var tabii. Boşanma meseleleriyle ilgili bir sürü edepsizlik ortaya dökülebilir. Lasse Westman 8 yaşındaki üvey oğlunu almaya geldiğini iddia ediyormuş. Bir oğlan çocuğu. Bekle biraz, bir yanlışlık olmasın diye bakıyorum. Çocuğun babası Balder ama velayet davasını kaybetmiş, mahkeme çocuğa bakmaya ehil olmadığına karar vermiş.
İnsan beynine benzer bilgisayarlar yapabilen bir profesör kendi çocuğuna niçin bakamasın ki?
Çünkü çocukla ilgili son derece sorumsuz davranmış, işine öncelik verip çocuğu ihmal etmiş. Eğer yazılanları doğru anlıyorsan bu açıdan umutsuz bir vakaymış. Neresinden bakarsan bak hassas bir konu. Aslında Balder'in yanında olmaması gereken çocuk büyük bir ihtimalle cinayete de şahit olmuş.
Aman ya, peki ne diyor?
Hiçbir şey.
Şok mu olmuş?
O da var mutlaka ama zaten konuşmuyormuş. Dilsiz gibi ve ileri derecede zihinsel engelliymiş. Yani bize bir faydası olmaz.
Yani ciddi araştırma gerektiren bir cinayet.
Eğer Lasse Westman'ın birdenbire ortaya çıkmasıyla katilin evin alt katına dalıp Balder'i öldürmesi arasında bir bağ yoksa öyle. Bu açıdan Lasse Westman'ın çabuk sorgulanması çok önemli.
Eğer soruşturmayı üstlenirsem?
Üstleneceksin.
Bu kadar eminsin yani.
Başka seçeneğin yok diyebilirim. Üstelik en iyi haberi de sona sakladım.
Neymiş o?
Mikael Blomqvist.
Ne oldu ki ona?
Bir nedenle o da oradaymış. Sanırım bir sırrı açığa vurmak için Franz Balder çağırmış.
Gece yarısı.
Öyle görünüyor.
Sonra da öldürülmüş.
Hem de Blomqvist kapısını çalmadan hemen önce. Hatta katili az çok görmüş de.
Jan Bublanski bir kahkaha attı. Tuhaf bir tepkiydi. Nedenini kendisi de bilemiyordu. Belki sinirleri bozulduğundan, belki de hayatın kendini tekrarladığı duygusuna kapılmaktandı.
Ne oldu dedi Richard Ekström.
Boğazıma bir şey takıldı da, yani şimdi kuyruğunuzda özel bir araştırmacı da var. Sizi gün ışığında sorguya çekecek biri.
Evet belki. En azından Millennium'un haber dosyasını çoktan hazırlamaya başladığını hesaba katabiliriz. Onları durdurmak için bir yasal boşluk arıyorum. Hiç değilse sınırlamak için. Eğer olayı ülke çıkarlarına bağlarsak hiç de imkansız değil.
Yani Sapo da işin içinde öyle mi?
Yorum yok dedi Ekström. Cehenneme git dedi içinden Bublanski.
Olayla Ragnar Olofsson mu yoksa sanayi korumadan başka biri mi ilgileniyor?
Yorum yok dedim ya, ne zaman işe koyulursun? Bir kez daha cehenneme git dedi Bublanski içinden.
Bu işi bir tek koşulla üstlenirim. Her zamanki ekibimi isterim. Sonya Modik, Kurt Stevenson, Jerker Holmberg ve Amanda Flood.
Tamam ama Hans Faste de olacak.
Hayatta olmaz. Cesedimi çiğnemeniz gerek.
Üzgünüm Yan. Pazarlık konusu değil bu. Diğerlerini kendin seçtiğine sevinmelisin.
Sen umutsuz bir vakasın biliyor musun?
Öyle dediklerini duydum.
Yani Faste içimizdeki sapo muhbiri olacak öyle mi?
Yok yok, gerçekten öyle değil. Daha sağlıklı bir çalışma için her grupta farklı düşünen biri olması gerektiğine inanırım ben.
Yani biz hepimiz ön yargılı, mesnetsiz fikirlere saparsak bize çeki düzen verecek öyle mi?
Abartma şimdi.
Hans Faste bir aptal.
Hayır Yan, gerçekten öyle değil. Daha çok...
Daha çok ne?
Tutucu, feminist akımların etkisinde kalmayan biri.
Ne feminist akımı yahu? Adam düpedüz kadın düşmanı. Kadınların oy kullanmasına bile karşı.
O kadar ileri gitme Yan. Hans Faste çok güvenilir, sadık bir soruşturma uzmanı. Bu konuyu daha fazla tartışmak istemiyorum. Başka bir isteğin var mı?
İçinden gölge etme yeter diye geçiren Bublanski,
ben şu doktor ziyaretini yapacağım. Şimdilik yerime Sonya Modik vekalet etsin dedi.
Akıllı bir seçim mi bu?
Hem de felaket akıllı diye tısladı Bublanski.
Tamam, tamam. Erik Zetterlund'dan işleri ona devretmesini isteyeceğim dedi Richard Ekström. Yüzünü buruşturdu.
Böyle bir işi kendi kabul eder miydi? Emin değildi.
15. ayının sonu. Sayfa 189.